Ayrım 44 sayfa 385. Dayan sordu. Tam olarak hangi güç? Öğrendiklerimiz elimizdeki yeteneklerimizi sonuna kadar kullanabilmemizi sağladı. Dayan titremeye başladı. Gerçek soğukla birlikte kanına işliyordu. Bulunduğu durumda vücudun her 3 dakikada bir derece ısı kaybettiğini biliyordu. Hep birlikte donarak mı öleceklerdi? Yine sordu. Tiseven şamanlara ne yaptınız? Mayevski sahte bir pişmanlıkla eğildi. Öldürdük. Bizim öykümüz alçaklığın öyküsüydü. Sınırsız bir hırsın, bir gücün öyküsü. Bu sınırları bizden başka kimsenin bilmesini istemedik. Ya Talih diye haykırdı Dayan. Seyşir açıkladı. Artık aramızda dövüşmenin zamanı değildi. Nükleer kazayı araştırmak için gönderilen yeni parti komiseri, yeni askeri birlikler yoldaydı. Elimizden sadece Suyam, seni iyi iyileştiren büyücü kadın kurtuldu. Dayan annesine döndü. Sen ve Thomas Fransa'ya nasıl döndünüz? Kolaylıkla bir süre Moskova'da kalıp adımızı unutturduktan sonra Fransız Büyükelçiliğine başvurduk. Pişman olmuş kaçak rolü oynamamız yetti. Ruslar da gitmenize izin verdi öyle mi? Tek bir sonuç bile alınmamış bir laboratuvardan gelme iki Fransız parapsikoloğu. Brejnev Rusyası'nın bizimle uğraşmaktan daha acil işleri vardı. Dayan gerisini yüksek sesle tahmin etti. Sonra da doğduğunuz ülkeye assızlar kalabalığının içinden birer assız olarak döndünüz. Van Keen, Jokum, Mayevski, Seyşir. Bütün o yıllar süresince elinizdeki gücü kullanarak iktidara, zenginliğe ulaştınız. Sibil sarıttı. Gözleri ateşten buğulanmış gibiydi. Sahip olduğumuzu, içimize sakladığımızı hiç anlayamayacaksın. Bizim gözümüzde materyalist gerçeğin hiçbir önemi yok. Kendi yeteneklerimiz dışında hiçbir şeyle ilgilenmedik. Ruhumuzda ve beynimizde gizlenen, istediğimiz gibi izlediğimiz, incelediğimiz, yönlendirdiğimiz o kusursuz mekanizmalardan başka hiçbir şeyin önemi olmadı. Bu böyle söylediğime unutma. Paranormal yetenekleri incelemenin tek bir yolu vardır. O yeteneklere sahip olmak. Sen bu anlattığım ufukları hayal bile edemezsin. Dayan bitkinci cevap verdi. Aslında önemli de değil ama anlayamadığım son bir şey var. Neymiş? Ellerini açtı, soğuk parmaklarının ucunu kemirmeye başlamıştı. Bundan kalbinin yavaşladığını, derisine, kol ve bacaklarına yeterince kan pompalayamadığını anladı. Buraya neden geldin? Neden bugün? Çarpışmak için. Çarpışmak mı? Kırmızı başlıklı kadın birkaç adım attı. Soğuğa karşı duyarsız görünüyordu. Eldivenin ucuyla metal masanın üzerinde kalan ameliyat aletlerini okşadı. Meclis bize güçlerini devretti. Karşılığında kurallarını sonuna dek uygulamamız gerekiyor. Hangi kurallar? Hiçbir şeyi anlamıyorum. Çok eski zamandan bu yana Tiseven büyücüleri burada birbirleriyle karşılaşır, yeteneklerini, güçlerini yarıştırır. Her karşılaşmanın galibi diğerinin gücüne sahip olur. Bir gün dövüşmek, gücümüzü bu vadide ortaya koymak zorunda kalacağımızı başından beri biliyorduk. İşaret verildi. Birbirimizle çarpışmak için geldik. Dayan ve Glovanli birbirleriyle bakıştılar. Kargo uçağında gelirlerken çeşitli kabilelerin şamanları gizli buluşma yerlerinde toplanıp taptıkları hayvanın şekline bürünerek birbirleriyle yarışmak zorundaydı demişti etnolog. İnanılmaz, dehşet, karşısındakiler birer faostu. Ruhlarla pazarlık etmişlerdi. Şimdi de pazarlığın bedelini ödemek zorundaydılar. Tayganın yasasına boyun eğeceklerdi. Savaş yasasına. 70. Kasım. İnsan bu varsayımı kabul ederse her şey yerli yerine oturuyordu. Eğer şamanlar bir hayvan şekline bürünüp rakiplerinin karşısına çıkıyorsa aralarındaki dövle bir bakıma ava andırıyordu. Demek her şey eski Tiseven avları gibi gerçekleşiyordu. Bu Delulo'nun işaretini verenlerin kapışmayı yönetenlerin de gözcüler olması gerekiyordu. İşte çağdaş büyücüler Tayga çocuklarını bu nedenle yanlarına almışlardı. Transa girdikleri sırada kesin tarihin parmaklarının ucunda belirmesini bunun için beklemişlerdi. Tören kuralı böyleydi, yasa böyleydi. Gözcü onlara düellonun tarihini, dönüş tarihini bildirecekti. Hayvan sembolüyle ilgili bir gerçek daha vardı. Ogen Talih kurbanlarını kalplerini içten parçalayarak öldürüyordu. Orta Asya'da hayvan öldürmek için kullanılan yöntemle. Dayan'ın düşünceleri birden bambaşka bir şeye yöneldi. Bu büyücülerin davranışlarındaki ortak özellikleri hatırladı. Patrick Langios, Rolf Banke'nin kadınları tavlayabilmek için opera parçaları söylediğini anlatmıştı. Bununla da kalmamış, şarkılarının hastanedeki tüm kadın personeli etkilediğini de etkilemişti. Dayan Charles Helikas'ın Paul Seysher'dan söz ederken dikkatli ol, çok çapkındır. Ders verirken hep sınıfın en güzel kızını kapardı. Öteki öğrencilerin ağızlarını kapatmaktan başka yapacak bir şey kalmazdı. Gerçek bir sürü başı dediğini de hatırlıyordu şimdi. Seksle ilgili davranışları bir insanın en derindeki ruh halini ortaya çıkarır hep. Bu büyücü yamakları da kurala uyuyorlardı. Dayan artık emindi bundan. Bu insanlar tutkuya kapıldıklarında bazı hayvanların davranışlarını benimsiyorlardı. Üstelik herhangi bir hayvanınkini değil. Etnolog Dayan, Van Keen'e baktığında geyiklerin belirgin davranışını görüyordu. Bağırıntıyı hatırladı. Geyikler, ring geyikleri bağırarak dişlerinde cinsel istek uyandırabilen tek memelilerdi. Ne kadar inanılmaz görünürse görünsün, Alman akapunturcu da şarkılarıyla dişileri tavlarken bir ring geyiği gibi davranıyordu. Seyşir'e gelince anahtar kelimeyi Helikton vermişti. Sürübaşı. Evet, sınıfındaki en güzel kızı kendine ayıran, öteki tüm erkeklere yukarıdan bakan bir adamın kurttan başka bir şey olması mümkün değildi. Yani dişleri tohumlayan öteki erkeklerden sadece saygı ve itaat bekleyen egemen sürü erkeği. Dayan daha sonra Philip Thomas'ın kurduğu tuzağı hatırladı. Büyük bir dikkatle hazırlamış, hipnoz ve göz boyama üzerine kurulmuş sonsuz bir sabra ve kahredici bir müdahaleye dayanan bir tuzak. Böylesi bir yöntem sadece bir hayvan çeşidini işaret ederdi. Gövdesini kaldırarak hareketsiz göz kapakları ve sabit bakışlarıyla avlarını yakalayan yılanları. Büyücülüğe adım attıkları günden beri, yani ölüp vahşi hayata fetiş bir hayvanın koruması altında yeniden doğdukları andan beri bu şamanlar efendilerinin davranışlarını benimsemişlerdi. Kendi totemlerinin buyruğuna girmişlerdi. Van Keen, rengeyi, Paul Seysher, kurt, Philip Thomas, yılan. İşte o zaman beyinde yeni bir fikir daha patladı. Birden başka olaylar, başka ayrıntılar hatırladı. Nükleer radyasyonun başladığı, oysa şimdi bambaşka bir açıdan yorumlayabildiği fiziksel belirtiler. Rolf Van Keen, yediklerini geviş getirerek hazmetmesini gerektiren bir mide hastalığı çekiyordu. Polis komiseri bu rahatsızlığı bir engel, açıklanamaz bir hastalık gibi görmüştü. Oysa Dayan şimdi tam tersini düşünüyordu. Rolf Van Keen kendini yıllarca yuttuğu yiyecekleri tekrar ağzına getirmeyi zorlamış, sonunda da kendi morfolojisini bu mantıksız adete uyarlamıştı. Midesi şekil değiştirmişti. Bunun sonucunda vücudu da değişime uğramış. Alman doktorun iç organları vahşi totemine, rengiğinin organlarına dönüşmüştü. Dayan, Paul Seysher'ın muayenehanesindeki hipnoz seansında da tüm ayrıntılarıyla hatırlayabiliyordu şimdi. Akşamın alacakaranlığında adamın gözlerinde beklenmedik bir parıltı, gümüşümsü bir tabaka görmüştü sanki. Gece hayvanlarının, mesela kurtların gözlerinde çakan şimşekler gibi bir parıltı. Böyle bir şey nasıl açıklanabilir? Kontakt lens mi? Karanlıkları delip görmek için harcanan çabalar sonucu oluşan doğal bir değişim mi? Seysher'ın totemiyle, yani kurta benzediği de işte buydu. Philip Thomas daha da belirgin bir örnek oluşturuyordu. Banyodaki ölü deri parçacıklarını, tarazlanmış vücudu unut bırakmamıştı genç kadın. Müze kurucusu salt beyin gücünü harekete geçirerek psikosomatik bir hastalık edinmeyi, eksema olmayı başarmıştı. Düzenli olarak deri değiştirmek zorundaydı. İsteyerek inatla yılan olmuştu. Şaşkınlık içinde bulduğu mantığı daha da genişletmeye çalıştı. Şimdi de Hugo Jocum'un kahverengi lekelerle kaplı iğrenç vücudunu hatırlıyordu. Yaşlı jeolog bu deri hastalığını düzenli olarak güneşe çıkarak edinmişti. Amacı bir yırtıcının lekeli vücuduna sahip olmaktı. Tıpkı bir leopar gibi. Ya Mahreski, Talih'in vahşi kahramanları hangileriydi? Kime benzemeye çalışıyorlardı? Rus uzmanı şöyle bir bakınca cevabı buldu. Sakalsız yüzü bir gaga gibi uzanan burnunu ortaya çıkarıyordu. Kirpiksiz gözler göz kırpma hareketini belirginleştiriyordu. Yüzünü tümüyle kazıyarak yırtıcı kuşla olan doğal benzerliğini iyice belirginleştirmişti adam. Yemski Maraski kartal olmuştu. Birden annesinin sesini duydu. Sevgili Dayan, artık bizimle değil galiba. Hayal mi kuruyorsun küçüğüm? Dayan titriyordu ama kanının kol bacaklarında yeniden dolaşmaya başladığında fısıldıyordu. Kekelemeyi başardı. Siz hepiniz hayvanları taklit ediyorsunuz. Sibil sedef kaplı bıçağı kaldırdı. Işıkla oynattı. Sahte bir çocuk sevinciyle cevap verdi. Yaklaşıyorsun güzelim, yaklaşıyorsun. Ben de bir hayvansam hangisi olduğumu bulabildin mi? Dayan istemeden de olsa annesini bu cehennem çemberinin dışında tuttuğunun farkına vardı. Sibil'in özel hayatıyla ilgili anılarını araştırdı. Hiçbir şey göremiyordu. Uzaktan da olsa bir hayvanı hatırlatacak ne bir hareket, ne bir alışkanlık, ne de bir işaret. Totemin kimliğini belirtecek hiçbir şey, birden bir dizi anı belirdi gözlerinin önünde. Bala bulanmış tırnaklarını yalayan anası, kovanları özenle sıralayan anası, anası ve o ünlü arı sütü hapları, bal. Kanında balla karışık bir tutku vardı, vücudunda, yüreğinde. Dayan çocukken annesinin öpücüklerindeki tuhaflığı hatırladı. Annesinin sert ve pütürlü dilini gösterdiği öpücükleri. Aslında Sibil kızını hiç öpmemişti. Sadece belirgin bir hayvanın yöntemiyle yalıyordu Dayan'ı. Güçlü bir sesle cevapladı. Sen ayısın. 71. kısım. Maskeler düşmüştü. Geriye kalan 3 kişi, 3 hayvan, 3 savaşçı. Saatine bir göz attı. Sabahın 4'üydü. 1 saat kadar sonra şafak sökecekti. 1 saat sonra dövle başlayacaktı. Nasıl? Çıplak elle mi? Yoksa sedef kaplı silahla mı? Otomatik tabancalarla mı? Dayan artık Lucy anları düşünüyordu. Bu adamların onlara artık kendi şamanlarıymış gibi saygı duyan tisevenlerin elinden çocukları nasıl aldıklarını, kendi destekledikleri yetimhanelere o gözcüleri nasıl dağıttıklarını görebiliyordu. Bu işi yaparken Ağustos ayını evlat edinmek isteyen ailelerin yaz tatilinden yararlanarak yetimhaneleri boşalttıkları dönemi beklediklerini bile anlıyordu artık. Yine de temel bir şey eksikti. Bu adamlar o sırada böyle bir örgütü nasıl kurabilmişlerdi? En az 2 yıl öncesinden gözcüleri toplama zamanının geldiğini, çocukların parmaklarına kazılı tarihlerin 1999 sonbaharı olacağını nereden bilmişlerdi? Cevabı Seyşir verdi. Her şey düşlerle geldi. Düşlerle mi? 1997'den sonra düşümüzde taş çemberi görmeye başladık. Geceler ilerledikçe düş belirginleşmeye başladı. Tokamak beynimizi dolduruyordu. Mesajı anlamıştık. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Döllo yakındı. Böyle bir açıklama kabul edilebilir mi? Avrupa'nın köşesine dağılmış 7 insanın aynı anda aynı düşü gördüğünü kabullenmek, hipnotizmacı sözüne devam etti. 1999 sonbaharında düşlerimiz öylesine yoğunlaştı ki Deula'nın çok yakın olduğunu anladık. Şimdi artık seçilmiş çocukların getirmenin, vücutları üzerindeki tarihi okumanın zamanı gelmişti. Neden çocukları kendi nüfusunuza yazdırmadınız? Gözcüler tabudur, dedi Seyşir. Onlara dokunmayız. Sadece bakabiliriz. Yapabileceğimiz tek şey yakın bildiğimiz bir yuvada işaretin görünmesini beklemekti. Luciana bakan, inceleyen ama hiç öpmeyen, hatta hiç dokunmayan annesini düşündü. Hastane ziyaretleri sırasında sadece işaretin görünmesini bekliyordu. Dayan Sibel'e yaklaştı. Gözcünün için bir aile ararken neden beni düşündün? Sibel Tiberg irkildi. Acıma dolu bakışlarını kızına çevirdi. Çünkü seni başından beri seçmiştim. Yani bu rolü oynayacağım, başından beri bildiğimi söylüyorsun. Meclisin kurallarını öğrendiğim andan itibaren bir çocuk isteyeceğimi nereden biliyordun? Bir çocuk doğuramayacağımı nereden? Birden dehşet içinde sustu. Sonunda son gerçeği de anlamıştı. Marin Nehri'nin kıyısında bir Haziran gecesi ona saldıran, onu yaralayan annesiydi. Tokamak'ın aletlerini elinde tutan annesiydi. Cam kırıklarının arasında diz çöktü. Aman Tanrım, anne, bana ne yaptın? Şaman kadın kızının önünde eğildi. Sesi bir bıçak kadar keskindi. Bir zamanlar bana yapılandan fazlasını yapmadım. Seni karnımdan koparmak isterlerken içimi yırtan acıları hiç unutmadım. Seninle bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Hem öcümü aldım hem de seni geleceğe hazırladım. Hiç kimseyle ilişki kurmayacağından emin olmam gerekiyordu. Kimseden hamile kalmayacağından. Kadın sünneti sadece her türlü zevki köreltmekte kalmaz. Aynı zamanda da cinsel birleşmeyi işkenceye döndürür. Tabii eğer cerahat dudakları birbirine kaynamışsa. Seni böyle bir sonuca varacak şekilde kestim. Umduğumun da ötesinde davrandığını söylemek zorundayım güzelim.